Ayrım 6. Diptekiler Peter Benchley Sayfa 86 4. Bölüm. Dün onlara sandalını kiralayan adam kıyıda duruyordu. Küçük kızağın üzerine Boston Whaler'ı çekmişti. "Çatal bıçak aramaya mı gidiyorsunuz yine?" diye sordu. "Elbette," dedi David. "Şu sözünü ettiğim patlayıcı nesnelere de bakacağız." "Aman dikkatli olun. İşittiğime göre onlar elinizde patlayabilirmiş." Sandalı suya indirdiler, dalgıç takımlarını yerleştirdiler. Kayalıklara doğru giderlerken Sanders Gale'a düzene geçmesini söyledi. Kendisi sandalın burnuna doğru gitti, cebinden bir el feneri çıkardı. "Gale, o ne için?" diye sordu. "Ampulü bulduğumuz mağarayı görmek için." "Ama o su geçirmez değil ki, bir saniye içinde söner." "Bak şimdi." Sanders öteki cebinden plastik bir sandviç torbası çıkardı. Feneri torbaya soktu, torbanın açık tarafını düğümledi, iyice sıktı. Sonra fenerin bir düğmesine dokundu, fener yandı. "Böylece kullanabilirim."
"Bir dahisin sen David."
Kayalıklarda bir kovuk buldular, sandalı buraya doğru götürdüler. Pruvası sahile dönük durdular, Gale ön tarafta durdu. Sandalın demirini atmaya hazır bekliyordu. Sanders dünkü yere geldiklerini işaret edince demiri bıraktı. Demir kayalığa oturunca dalgıç takımlarını sırtlarına geçirip daldılar. Kayalığın deniz yanındaki berrak kum tabakasına doğru gittiler. Sonra denizin dibinde oturup kayalara, mercanlara baktılar. Ampulü buldukları mağarayı arıyorlardı. Güneş hemen hemen tepelerindeydi. Güneş ışıkları suya dikey iniyor, gökkuşağını andıran renk kırılmaları yapıyorlardı. Gölgeler yer değiştiriyor, bir görünüp bir kayboluyorlardı. Sanders sağa yöneldi. Mavi suların karardığı, kayaların biçimlerinin belirsizleştiği, görüş açısının sonunda hiç değişmiyor gibi duran bir gölge gördü. Gale'ın omuzuna vurup gölgeyi işaret etti. Gale ağırlık kemerine asmış olduğu feneri aldı, düğmesine basıp yaktı. Kumların üzerinde sarı bir ışık kurdelesi belirdi. Mağara düşündüklerinden daha sağdaydı. Ama çevrelerine bakınca dünkü geldikleri yeri tanıdılar. Karanlık deliğin önüne gittiler. Gale feneri sağa sola hareket ettirdi. Mağara ancak birkaç metre uzunluktaydı. Boştu. Tabanını incecik yumuşak bir kum tabakası kaplamıştı. Sanders karısına bakıp başını olumsuz salladı. Burada bir şey yok demek istiyordu. Gale ona feneri verip kumdaki bir yeri gösterdi. Ama görünürde bir şey yoktu. Sanders feneri tutarken Gale elini kumun üzerinde gezdirdi. Çok geçmeden 5-10 santim derinliğinde bir çukur meydana getirdi. Yeniden deşti ve de orada küçük çukurun dibinde bir ışıltı belirdi. Sanders yüzünü çukura yaklaştırdı. Parmaklarının ucuyla pırıltının çevresindeki kumları açtı. Bu içi renksiz bir sıvıyla dolu küçücük bir şişeydi. Aslında boş gibi görünüyordu ama sallayınca içinde boş olmadığını belirten kabarcıklar oluştu. Sanders ampulü yavaşça alıp Gale'a uzattı. Sonra çukuru yeniden kumla doldurup düzleştirdi. Üzerine Treese'in verdiği taş parçalarından birini koydu. Mağaradan uzaklaştılar. Arada sırada Gale feneri yakıp bir kayanın ya da tahta parçasının altına tutuyordu. Ama başka bir şey bulamadılar. Gale ilerledi, sonra Sanders'a bakmak için durdu. Sanders arkasındaydı. Kayalıkların bir yerini kazıyordu. Gale ona doğru yüzdü. Kocasının mercanları koparmak için bir kaya parçasından yararlandığını gördü. Arada bir duruyor, elini açtığı oyuğa uydurmaya çalışıyordu. Sonunda üç parmağını deliğe sokmayı başardı. Parmaklarını maşa gibi kullanarak delikten sarı bir maden parçası çıkardı. Eğrilip bükülmüş, çentik çentik olmuş bir madendi bu. Hemen hemen 5 sentlik büyüklüğündeydi. Ama Sanders Gale fener ışığında incelesin diye kaldırınca bunun para olmadığını gördüler. Bir kenarında sanki eskiden içine bir şey konmuş gibi bir çukur çıkıntı vardı. Çıkıntının dört ucunda her biri 1 santim çapında boş cepler görünüyordu. Maden deniz suyundan hiçbir zarar görmemişti, pırıl pırıl parlıyordu. Sanders bunun arkasını çevirdi, fenerin ışığında EF harflerini gördü. Bir elinde ampulü, diğerinde madeni tutarak suyun üzerine çıktı. Sandala çıktıklarında Sanders, bir an bir İspanyol altını bulduk sandım dedi.
Nedir dersin?
Bilmiyorum, Sanders düşündü, belki de bir mücevherdir ama eski olamayacak kadar temiz, parlak. Sanders maden parçasını bir kenara bırakıp ampule baktı, güneşe doğru tuttu. Cam pırıl pırıl parladı. Ötekinden farklı renkte. Sanders'ın bakışları ampulün üzerindeydi. Bu yüzden Orange Grove kayalıklarında durmuş onlara bakan kişiyi görmedi. Sanders'lar Trees'in evine vardıklarında saat 6'yı geçmişti. Trees dışarı çıktı, onlara peşinden gelmelerini işaret etti. ''Başka ampul buldunuz mu?'' ''Bir tane'' diye karşılık verdi Sanders. ''Sanki içinde değişik bir sıvı var gibi.'' Gale Trees'e ampulü verdi. İlkini bulduğumuz yerdeydi. Trees başını olumlu salladı. ''Haklısınız, bunun içinde değişik bir kimyasal madde var.''
''Nedir?''
''Emin değilim, birçok şey olabilir. Bir eroin karışımı ya da esası esrar olan bir sıvı. Bir başka morfin eriği de olabilir.'' ''Bulduğunuz yere işaret koydunuz mu?''
Gale ''Evet'' dedi. Truise diğer taş parçasını verdi.
''Çevrede başka şeyler de var mıydı?''
''Hayır, bu da kumların üzerinde değildi. Kumu deşmek zorunda kaldık.''
''Ben yarın akşam bir bakarım.''
''Bizim de gelmemizi ister misiniz?'' diye sordu Gale. Truise'in hayır demesini diliyordu.
Truise onun isteksizliğini sezmişti. ''Size kalmış bir şey'' dedi. ''İsterseniz gelirsiniz.''
Geliyoruz diye atıldı Sanders. Gale'ın cebini işaret etti. Bulduğumuz öteki şeyi de göster.
Trees maden parçasını özenle inceledi. Parmağını iç kısmında gezdirdi. İşaret ve baş parmağı arasında sıktı. Maden kolaycacık büküldü.
Bunu nerede buldunuz?
Kayaların arasında dedi Sanders. Taşlara sıkışmıştı. Alabilmek için mercanları kırmak zorunda kaldım.
''Öteki taşı bunu bulduğunuz yere koyabilirdiniz.''
''Neden?''
Trees Sanders'a sırıtarak baktı.
''Çünkü bu altın.''
''Altın mı? Tanrım, bana birisi fırlatıp atmış gibi geldi.''
''Böyle bir şeyi hiç kimse fırlatıp atmaz. Eğer bir parça daha değseydin sahibinin kemiklerini bulurdun.''
''Neden böyle tertemiz kalmış?''
''Bu da altının olağanüstü niteliklerinden biridir.'' dedi Trees. ''Kimyasal olarak su ve havadan etkilenmez. Deniz suyuna darphaneden henüz çıkmış bir altın koyun, onu orada kıyamet gününe kadar bırakın. Sonra hüküm günü gidip alın. İlk günkü gibi pırıl pırıl kaldığını görürsünüz.''
''Gale, bu nedir?'' diye sordu.
''Bir çeşit işlemeli mücevher.'' Trees maden parçasının iç dairesini gösterdi. ''Resim ya da kabartma herhalde buradaymış. Bunlar...''
Parmağıyla kenardaki dört cebe teker teker dokundu. ''Saflık, temizlik simgesi olan incilerin durduğu yerler. Herhalde sahibinin boynundaydı.''
''Gale, bunun anlamı nedir?'' diye atıldı.
''Böyle bir şey bulmanın mı?''
''Hiç. Bir gemi orada kayalara çarparak batmış olabilir. Gemidekilerden biri canını kurtarmak için sahile yüzmek istemiş, başaramamıştır.'' Bu özel bir eşya, hazineden bir parça değil.
Trees sözcüklerini özenle seçer gibiydi. Ama verdiğim bu cevaplar bana bile uygun gelmiyor.
Neden?
Bu kayalıklara 20 yıldır gider gelirim. Sulara sayamayacağım kadar çok kez daldım. Bermuda sahillerini karış karış bilirim iddiasında değilim. Ama Goliath yüzünden o bölgeyi iyi tanıdım. Eğer orada bir gemi kalıntısı olsaydı şimdiye kadar görmem gerekirdi. Topları, çapayı, bir şeyler bulmam gerekirdi.
Ne kadar eskidir dersiniz?
Bu mu? Birkaç yüzyıl eski olmalı.
Trees maden parçasını elinde evirip çevirdi.
İspanyollara ait bu. Üstelik işçiliği de çok iyi. Çok özenle yapılmış.
Birkaç yüzyıllıksa gemi battığında Bermuda'da oturanlar vardı demektir. Bu konuda bir rapor olmalı.
Eğer biri geminin battığını gördüyse, eğer gemiden biri kurtulup yaşadıysa, eğer birisi gemideki malı kurtardıysa yazılı rapor olabilir.
Neden?
Olay olup bitmiştir artık. Benim tahminime göre gemi bir fırtına sırasında kayalara oturmuş ama batmamıştır. Belki bu EF de dahil birkaç kişi dalgalara kapılıp denize düşmüşlerdir. Fırtına dinince gemiyi kayalardan kurtarıp yüzdürmüşlerdir. Yüzdürmedilerse de içinde ne var ne yok boşaltıp tekneyi bırakmışlardır. İkinci bir fırtınada tekneyi paramparça edip tahtalarını dört bir yana saçmıştır.
Sanders hayal kırıklığına uğramıştı.
Demek bütün bulup bulacağımız şey bu ha? Benimki yalnızca bir tahmin. Tris maden parçasını Gale'a uzattı. Bunu ne yapmayı düşünüyorsunuz?
Bilmiyorum. Bende kalabilir mi?
Elbette ama yasalara göre onu Bermuda'dan dışarı çıkaramazsınız. Tabii Bermuda hükümetine satmayı önerebilirsiniz ama onlar da almazlar.
Onu satmak istemiyorum. Ben de kalsın istiyorum.
O halde kızım bunun için yapabileceğin iki şey var. Onu ya Bermuda'dan kaçıracaksın ya da Bermuda vatandaşı olacaksın.
Yarın gece ne zaman dalacaksın diye sordu Sanders.
Güneş batarken burada olun. Sandalım aşağıdaki koyda. Ortalık iyice kararırken Goliath'ta oluruz.
St. David'in içinden geçip yola çıktılar. St. George adasını Hamilton Parish'ten ayıran şosede onlara havaalanı yönünden gelen iki taksi katıldı. Bunlardan başka yol boştu. Turistleri Blue Grotto'daki Yunus balığı sergisine davet eden işaret levhalarını geçtikleri sırada yeşil bir Morris Minor yandaki toprak yoldan şoseye çıktı. Araba peşlerinden gelmeye başladı. Sanders onu dikiz aynasından neden sonra fark etti. Araba o kadar yakından geliyordu ki motosikletini mümkün olduğu kadar yolun kenarına çekerek sürdü. İleride yol sağa kıvrılıyordu. Virajı döndükleri zaman Sanders ileriden iki motosikletliyle küçük bir kamyonetin gelmekte olduğunu gördü. Sağ elini ileriye uzatıp arkadaki yeşil arabaya ağırlaşmasını işaret etti. Araçlar geçti. David ile Gale şimdi Harrington Sound Road üzerindeydiler. Artık gelen ya da giden araç yoktu. Sanders arkadaki yeşil arabaya geçebileceğini işaret etti. Ama araba arkada kaldı. Sanders bir korna sesi duydu. Dikiz aynasından baktı. Yeşil arabanın arkasından şimdi de bir siyah araba vardı. Taksi şoförü kornasını bir kez daha çaldı. Sanders geçmesi için elini salladı. Taksi yeşil arabayla iki motosikleti sollayıp geçti. Sanders ağırlaşıp Gale'ın hizasına geldi.
Serseri geçip gitmiyor dedi.
Biliyorum, ileride bir yol ayrımı var, oraya dönelim.
45-50 metre daha gidince Sanders sık çalılıklar arasında bir açıklık fark etti. Dar bir yol bir tepeye tırmanarak küçük bir eve gidiyordu. Yolun başındaki tabelada Innisfree yazıyordu. Sola döneceğini anlatmak için elini uzattı, ağırlaştı. Yeşil arabadan da geçip gideceğini umuyordu. Ama araba da onlarla birlikte yavaşladı. Sanders ile Gale tepeye giden yolun başında durdular. Yeşil Morris araba ilerledi, sonra sola sert bir dönüş yaptı. Burnunu çalıların içine sokarak durdu. Böylece bütün kaçış yollarını kapamış oluyordu. Makinist kıyafetindeki uzun boylu kara derili biri arabanın sol kapısını açıp indi. Yine kara derili olan şoför yerinden kıpırdamadı.
"Sanders ne istiyorsunuz?" diye sordu.
Uzun boylu zenci,
"Adam sizi görmek istiyor." dedi.
"Hangi adam?"
"Önemi yok, arabaya binin."
Sanders bir motor sesi duydu, yola baktı. Bir station wagon virajı dönmüş onlara doğru geliyordu. Araba çok yüklü olduğundan ağır ağır ilerliyordu.
"Adam haydi," dedi.
Station wagon 20-30 metre ötedeydi. Birkaç saniye sonra Morris'in yanına gelecekti. Sanki zencinin emirlerine itaat ediyormuş gibi yaparak Sanders Morris'e doğru bir adım attı. Ama birden yana sıçrayıp Morris'in motor kapağının üzerine çıktı. Sonra gelen station wagon'a doğru havaya zıpladı. Station wagon'un ön camının arkasında şoförün şaşkın yüzünü şöyle bir gördü. Frenin gıcırtısını duydu. Station wagon öylesine yüklüydü ki sanki santim santim ilerliyordu. Bu yüzden Sanders'ın arabaya kazasız belasız atlaması kolay olmuştu. Ama yine de arabaya tutunup duramadı, yuvarlandı, yüzünü taşlara çarptı, akan kanın tadını tattı. Sanders derhal doğruldu, "İmdat!" diye haykırdı. Station vagon tepeden tırnağa beyazlar giyinmiş kriket oyuncularıyla doluydu. Genç bir zenci şoför başını pencereden uzatarak ''Delirdin mi be herif?'' diye bağırdı. Sanders Morris arabayı işaret ederek ''Bizi kaçırmak istiyorlar.'' dedi. ''Ne?'' Şimdi Gale'ın yanında durmakta olan uzun boylu zenci ''Siz ona bakmayın.'' diye söze karıştı. Kafayı bulmuş da. Sanders ''Hayır.'' diye atıldı. ''Bize yardım edin. Onlar...'' Şoför çılgın herif dedi. Bir gün bu yüzden canından olacaksın. Sonra uzun boylu zenciye döndü. Bu deli turistle başın gerçekten dertte Ronald. Başını içeriye çekti. Gaz pedalına soluna kadar bastı. Sanders yanından geçmekte olan station vagona uzandı ama demirine tutunamadı, eli kaymıştı. Yol her iki yönde de boştu, koşmayı düşündü ama Gale'ı tek başına bırakmak istemiyordu. Ronald adındaki uzun boylu adam bir sustalı çıkardı, Sanders'ın beline tuttu. ''Haydi bakalım.'' dedi. ''Dediğimi yapmazsan kıçını paramparça ederim.'' Sanders'ı kolundan tuttu, onu kabaca Morris'e doğru itti. Sanders ''Karımı bırakın gitsin.'' dedi. ''O da gelecek.'' Ronald arabanın ön kapısını açtı, Sanders'ı içeriye itti. Motosikletinin yanında duran Gale ''Bunu ne yapayım?'' diye sordu. ''Bırak oraya.'' Gale söyleneni yaptı, sonra geçip Morris'in arka koltuğuna oturdu. Ronald iki motosikleti de çalıların altına doğru itti, sonra Gale'ın yanına oturdu. Bıçağını da kucağına koydu. ''Tamam.'' dedi. Şoför şoseye çıktı. 5. Bölüm. Arabada hiç konuşmadılar. Pencereler kapalıydı, içeride hava 4 kişinin soluk alıp verişleriyle kısa zamanda ekşidi. Boğucu bir hal aldı. Paget'te botanik bahçesi yazan levhanın önünden geçerlerken Sanders kendi yanındaki pencereyi açtı. Bıçağın ucunun ensesine değdiğini hissetti. ''Ronald kapat.'' dedi. Sanders pencereyi kapadı. Bir yol kavşağına gelmişlerdi. Levhalar sağdan Hamilton'a, düz Warwick'e ve Southampton'a gidileceğini gösteriyordu. Bir polis memuru dairenin ortasında durmuş akşam trafiğini yönetiyordu. Sanders araba yavaşladığı sırada kapıyı açıp dışarı fırlayacak, polisten yardım isteyecek kadar zaman olup olmayacağını düşündü. Sonra şoförün polise el salladığını, polisin gülümseyip selama karşılık verdiğini gördü. Hava gitgide kararıyordu. South Road boyunca giderlerken Sanders artık Elbow Beach, Orange Grove Club, Coral Beach, Princess Beach Club yazan levhaları şöyle böyle fark ediyordu. Bir tepenin üzerinde büyük Southampton Princess Oteli'ne, sonra da Gibbs Hill fenerini gördü. Hemen hemen adayı boydan boya kat etmişlerdi. Derin sessizlik Sanders'ın sinirlerini bozmaya başlamıştı. ''Daha ne kadar gideceğiz?'' diye sordu. ''Ronald kes sesini.'' dedi. Somerset Köprüsü'nü geçtiler. Geographic dergisinde öğrendiği bir şey geldi Sanders'ın aklına. Gale'a doğru hafifçe dönerek ''Bu dünyanın en küçük asma köprüsüdür.'' dedi. Gale karşılık vermedi. Sanders'ın kaçmaya çalışması onu çok sarsmıştı. İkinci kez mesele çıkartmak istemiyordu. Ronald bıçağıyla Sanders'a önüne dönmesini işaret etti. Sanders işaret edileni yaparken ''Nasıl istersen.'' dedi. Araba ana şoseden sola döndü. Public Wharf yazılı işareti izleyerek toprak yolda ilerledi. Bir açıklığa girdiler. Burası balık, sebze satan işportacılar, yıkık dökük dükkanlarla dolu kalabalık bir yerdi. Meyhanenin bitiminde yarım düzineye yakın tahtaları çatlamış, bakımsız teknenin demirlemiş olduğu tahtadan bir iskele vardı. Meydanda başka araba yoktu. Çocuklar öylesine dikkatsizce koşturup oynuyorlardı ki şoför arabayı birinci vitesle dikkatle kullanıyordu. Sonunda Morris'i bakkal dükkanına benzeyen şeyin önünde durdurdu. Vitrine konserve yiyecekler, meyveler tepeleme doldurulmuştu. Gri renkteki duvarın üzerine Teddy'nin marketi yazılmıştı. Dükkanın kapısında iki genç zenci duruyordu. Biri elindeki bıçağı gelişi güzel toprağa atıyordu. Diğeri sırtını kapıya dayamış, kollarını kavuşturmuş yeşil Morris'a bakıyordu. Gömleği beline kadar açıktı. Sağ köprücük kemiğinden sol göğüs boşluğuna doğru uzanan taze bıçak yarası olduğu gibi görünüyordu. Bu adamda Sanders'a bildik gelen bir şeyler vardı. Kim olduğunu bulmaya çalıştı ama başaramadı. ''Ronald sesinizi çıkarmayın.'' dedi. ''İyi olmaz. Canınıza okurlar.'' Başını kapıdaki adamlara doğru sallamıştı. Sonra arabadan indi. Gale'ın inmesi için arka kapıyı açtı. Sanders kendi kapısını açtı. Toprak yola çıktı. Alice Harbor'dan hafif bir rüzgar esiyordu. Sanders yüzündeki terin kuruduğunu hissetti.
Ronald içeriye dedi.
Kendisi de peşlerinden gitti. İki genç zencinin yanından geçerken
ne yapıyor diye sordu.
Sizi bekliyor be adam.
Be adam sözcükleri Sanders'a göğsünde yara izi olan zencinin kim olduğunu anlattı. Orange Grove'daki garson Stoke'du bu. Sanders ona bakmak için döndü ama arkasından dükkanın içine doğru itildi. Dükkanın karanlığında bir şey görmek mümkün değildi. Bir tezgahın iki yanına mallar sıralanmış gibiydi. Gözleri karanlığa alışınca Sanders dükkanın arka tarafındaki bir kapının altında dışarıya ışık sızdığını gördü.
Nereye?
Ronald onun önüne geçti.
Peşimden gel.
Ronald kapıya varınca önce bir sonra iki kez vurdu. İçeriden bir ses gel dedi. Ronald kapıyı açtı, David ile Gale'a girmelerini işaret etti. Sonra o da peşlerinden girip kapıyı kapattı, sırtını kapıya dayayıp durdu. 6. Ayının sonu. Sayfa 102.